Ayrım 7.
Arif Bey bir şey söylemek istercesine nefes aldı. Sustum. Doğan Bey, ben sınıfa girdiğim zaman şimdi söylediğiniz gibi olmak istiyorum. Hiç ağzımı açmadan sırf benim orada varoluşum öğrencilerime onurlu ve değerli kılmalı. Bu olacak Arif Bey, bunu görebiliyorum. Siz de biliyorsunuz, öyle insanlar vardır ki daha ağızlarını açmadan insanlar onun önemli ve değerli bir insan olduğunu sezerler. Bu güç kişinin kişisel bütünlük içinde olmasından kaynaklanır. Kişisel bütünlüğü yüksek olan insanın bakışı, oturuşu, duruşu kendine özgü bir gücü ifade eder. Ve bu insan bakışı ile, sözü ile, varlığı ile çevresindeki diğer insanları değerli kılar, onurlu kılar. Doğan Bey, kişisel bütünlük içinde olan insanın zamanla oluşturacağı varoluşta bu güç doğal olarak mı gelişir? Evet, zaten siz bunun daha önce farkına varmıştınız. İnsanın ancak kişisel bütünlüğü kadar gücü vardır sözünü siz kullanmıştınız. Evet, diğer güç türlerinde de aynı şeyi gözleyeceksiniz. Kişisel bütünlük kişinin gücünün kaynağıdır. Diğer güçleri de açıklayacak mısınız? Evet, iletişim gücü kişinin kime, neyi, ne zaman, nasıl söyleyeceğini bilmesinden kaynaklanır. Bu da kişinin ortama getirdiği bilinçle ilgilidir. Kişinin kime, neyi, ne zaman, nasıl söyleyeceğini bilmesi kolay kolay ve hemen başarılacak bir hadise değildir. Bunları teker teker ele alabilir miyiz? Olur, alalım. Kime sorusunu cevap verebilmesi için kişinin ortamdaki insanları algılayabilecek zihin berraklığına sahip olması gerekir. Yani bir anlamda nesnel beni egosu ile değil, gözlemleyen bilinciyle ortamı gözlemlemelidir. Neyi sorusuna cevap verebilmesi için kişinin kendi niyetini, isteklerini, vizyonunu, değerlerini gözlemleyebilmesi, farkında olması gerekir. Ne zaman sorusuna cevap verebilmesi için büyük resmin bilincinde olması gerekir. Büyük resmin bilincinde oluş, ne neden önce ve neden sonra gelir bilgisini beraberinde getirir. Nasıl sorusunun cevabını verebilmesi için yukarıda saydığımız kime, neyi, ne zaman sorularının cevabını bulmuş olması gerekir. Ama en önemlisi kişinin söylediği şeyleri sadece ağzının mı yoksa varoluşunun mu söylediğidir. En önemli mesaj insanın kendisidir. O nedenle bu gücün de altında kişisel bütünlük yatar. Bir bilge kişi kim olduğun o kadar bağırıyor ki ne dediğini duyamıyorum sözünü bu gerçeği ifade etmek için söylemiştir. Arif Bey eliyle konuşmamı kesmek istercesine bir işaret yaptı. Ufak el çantasından bir kalem ve kağıt çıkardı. Doğan Bey, rica etsem biraz yavaşlar mısınız? Önemli farkındalıklar üzerinde konuşuyorsunuz. Birkaç not almak istiyorum. Özellikle şu cümleniz beni etkiledi. En önemli mesaj insanın kendisidir. Bunun üzerinde düşünmek istiyorum. Neden savaşçı olmam gerektiğini bu cümle bana kanıtladı. Nasıl Arif Bey? Yani bu cümle sizin savaşçı olmanız gerektiğini nasıl açıkladı? Şimdi birisi niçin savaşçı bir öğretmen olmak istiyorsun diye bana sorsa, ona çünkü en önemli mesaj insanın kendisidir. Onun için savaşçı bir öğretmen olmak istiyorum derim. Anlıyorum, siz gerçek gücün kaynağını keşfettiniz. Sonra durdum, yüzümde bir gülümsemeyle, bu noktadan sonra isterseniz buluşmayabiliriz. Bunu keşfettikten sonra gerisini kendiniz keşfedebilirsiniz dedim. Arif Bey şaka yaptığımı bilincinde, olur mu hocam, daha yapılacak çok keşifler olduğunu seziyorum. Bu fırsatı kolay kolay kaçırmam dedi. Kaldığım yerden konuyu geliştirmeye devam ettim. Kendine adadığın gelecekten kaynaklanan güç için daha önce sizin kendinize adadığınız geleceğe örnek verebiliriz. Gönlümde iki şey yatıyor demiştiniz. Bunlardan biri öğrencilerimin gelişerek olabileceklerinin en iyisini olmalarını, onların ailelerinde bulamadıkları gelişim isteğini bende bulmalarını, sağladığım olanaklarla onların kanatlanıp göklere uçmalarını isterdim demiştiniz. Gönlünüzde yatan ikinci şeyin de tüm öğretmen arkadaşlarınızın öğrencilerine sizin gibi bakmalarını sağlamak olduğunu söylemiştiniz. Arif Bey doğru söylüyorsunuz anlamında başını salladı. Kedi yavrusu tam karşımıza geçerek güneşli bir yere uzandı ve karnını güneşe verdi. Konuşmama devam ettim. Gönül vermiş olduğunuz bu iki amaca ne kadar inanıyor ve onunla kişisel bütünlük içinde yaşıyorsanız sizin o kadar gücünüz olacaktır. Bu güç sorumluluk duygusu içinde göstereceğiniz eylemden kaynaklanır. Dünyaya damgasını vurmuş olağanüstü liderlerin en büyük güç kaynağı buradan gelir. Atatürk'ün hayatını ve yaptıklarını ayrıntılı olarak incelerseniz onun Türkiye Cumhuriyeti geleceğine hayatını adadığını görürsünüz. Yaptığı her şey bu gelecekle bütünlük içindeydi. Bu sayede yıkılmış, hasta bir toplumdan dipdiri, onurlu, gururlu, başarılı, coşkulu, yepyeni bir ulus yarattı. Eğer incelerseniz, Gandhi'nin başarılarının altında da kendine adadığı geleceğin gücünü görürsünüz. Ve açıklamalarımı dinledikten sonra, savaşçı bu üç güç kaynağına da sahip biri anladığım kadarıyla dedi. Doğal olarak öyle diye cevap verdim ve devam ettim. Savaşçının gücü dediğimiz zaman bu üç gücü birlikte algılıyoruz. Savaşçı karakteriyle kaya gibi sağlam, dipdiri bir bütünlük içindedir. Gözlemleyen bilincine ulaştığı için iletişim ortamını ve kendi iç dünyasını tüm ayrıntılarıyla algılayabilir. Gönlünü ve kafasını bir geleceğe adamıştır ve tüm hayatını bu geleceğe odaklamıştır. Şimdi daha önce konuştuğumuz neye evet, neye hayır deme farkındalığını daha iyi anlıyorum. Savaşçı neye evet, neye hayır dediğinin bilincindedir. Bunu mu kastediyorsunuz? Evet. Evet ve hayırları konusunda savaşçının kafası pırıl pırıl ve tertemizdir. Arif Bey kitapçılara şöyle bir göz atmak istediğini söyledi. Ben de karnım biraz acıkmaya başladığı için kitapçılara baktıktan sonra bir şeyler yemeyi teklif ettim. Kitapları teker teker ilgiyle baktıktan sonra karnının acıktığını söyleyen Arif Bey'i ara sokaklara yönlendirdim. Ben fırınlanmış patates yemek istiyordum. Arif Bey ise dürüm tercih etti. İkimiz de istediğimiz yiyecekleri ve içecekleri aldık. Yine denize nazır bir ağacın altındaki banka oturduk. Bir yandan yemeklerimizi yerken bir yandan da sohbetimize devam ettik. Güç konusunun felsefi boyutları olduğunu söyledim. Arif Bey, güç boyutunun felsefi boyutları hakkında konuşmak ister misiniz? Arka tarafımızda çay bahçesinde bir masada uzun kollu gömleğinin kollarını sıyırmış 20-21 yaşlarında iki delikanlı oturuyor. Birbirleriyle konuşmuyorlar, durgunlar, mutsuz bir yüz ifadeleri var. Etrafın pek farkında değilmiş gibiler. Asık suratta bir boşluğa bakıyorlar, sıkılmış gibiler. Erkek dediğim böyle bir yüz ifadesiyle böyle oturur. Karılar gibi laklak edip sırıtacak değiller ya. Sanki bu iki genç kendi doğal ortamlarında değillermiş gibi hissettim. Belki onlar da kendi doğal ortamlarında hissetmedikleri için durgunlar ve yüzleri asık. Arif Bey'e gösterdim delikanlıları. Bu tür asık yüzlere çok aşina olduğunu söyledi. Bu insanlar şu an kendilerinin asık suratlı olduklarının farkında değiller Doğan Bey dedi. Bu yüz ifadesi onlar için her zamanki günlük yüz ifadesi. Gücün felsefi temelleri. Arif Bey'in konumuza bir an önce dönmek ister gibi bir hali vardı. Güç farkındalığının felsefi boyutları hakkında konuşmaya başladık. Güç konusunun bir de felsefi boyutu var. Sofist diye adlandırılan filozoflardan biri Trismakus, sosyal düzeninin doğası hakkında şunu söyler. En güçlü kişiler sosyal düzeni belirleyen kişilerdir. Sosyal düzeni belirleyen bu güçlü kişiler genellikle toplumun çıkarını düşünen insanlar değillerdir. Ben bu cümleleri söylerken Arif Bey başını sallıyordu. Onun da filozof gibi düşündüğü böylece belli oluyordu. Arif Bey'in tavrını bilmenin rahatlığı içinde konuşmama devam ettim. Trismakus bu nedenle adalet hakkında şunu söyler. Adalet dediğimiz güçlü olmanın menfaatinden başka bir şey değildir. Yani güçlü olan adaletin ne olduğunu belirler demektedir. 2000 yıl önce bunları düşünüp söylemiş bu insanlar akıl alacak gibi değil. Evet, felsefe tarihini çalışmak bu yönden gerçekten zihin açıcı bir süreç. Konumuza devam edersek şunu söyleyebiliriz. Trismakus'un bu bakış tarzı çok etkileyici. Sizin de beni dinlerken başınızı sallayışınızdan bunu anlıyorum. Hem etkileyici hem de bayağı rahatsız edici. Kuralları yapanlar güçlülerdir ve kendi çıkarlarını koruyacak kuralları yapmışlardır. Güçsüz olanların çıkarlarını bu kurallar korumaz. Bu fikirler bayağı rahatsız edici fikirler. Hocam Marx'ın da söylediği bu değil mi? Marx'ın getirdiği sistem altyapı ve üst yapı gibi daha başka birçok boyutu da kapsıyor. Ama güçlünün sürekli yönettiği ve kimin haklı olduğunu belirlediği konusunda sanırım Trismakus'la hemfikir. Güçsüzler kural yapacak güçleri olmadığı için kendi çıkarlarını koruyacak olanağı bulamazlar. Bu şekilde bir kenara itilmişler. Eğer güçlü olmak istiyorlarsa mevcut kuralları çiğnemek zorunda kalırlar. Trismakus'a göre hakkaniyet diye bir şey yoktur. Hakkaniyet güçlünün menfaatlerini koruyan duruma verilen isimdir. Kimin söylediğini bilmiyorum ama hak güçlünündür veya güçlü olan haklıdır diye bir söz vardır. Bu Trismakus'un düşüncesini temsil ediyor. Trismakus hakkaniyet kavramının halk arasında güçlü bir kavram olarak süre gittiğini söyler. Çünkü insanlar bir düzen isterler, belirginlik isterler. Ve hakkaniyet kavramı nesilden nesile aktarılırken güçlünün çıkarını korumak üzere inşa edilmiş olduğu unutulur. Farkına varılmadan yeni nesillere bu kavram olduğu gibi öğretilir. Yeniden merak ettim. Bu düşünceler kaç yıllarında yazılmış, konuşulmuş, düşünülmüş Doğan Bey? Bundan 2500 yıl kadar önce. Çok etkileyici, müthiş bir şey. Şimdi yaşayan insanların çoğunun hiç düşünmediği konuları düşünmüşler, irdelemişler. Peki Trismakus'a göre çözüm nerede? Yani toplumlar güçlünün yönlendirimi içinde olmanın ötesinde başka bir şansa sahip mi? Trismakus'a göre çözüm bireyin bilinçlenmesinde. Bilinçlenmiş bireylerin sayısı çoğaldıkça toplum daha bilinçli algılayıp, düşünüp daha bilinçli davranmaya başlar. Eğer sizi doğru anlıyorsam bugün aynı şeyi siz söylüyorsunuz. Bireyin bilinci donanınca, zenginleşince onun algılaması değişir. Algılaması zenginleşen insan otomat olarak davranmaktan vazgeçer, daha çok yönlü düşünmeye başlar. Daha çok yönlü düşününce davranışını daha gelişmiş bir planlama içinde gerçekleştirir. Bireyin bilincinin donatılmasını onun algılamasını değiştireceğini, bireyin algılamasının değişmesini onun düşünüşünü değiştireceğini, bireyin düşüncesinin değişmesinin de onun eylemini değiştireceğini söylüyorsunuz. Evet öyle diyorum. Ve bunları söylerken Trismakus'a dair hiçbir şey bilmiyordum. Ama herhalde aklın yolu birdir dedikleri olay bu. Düşünce sistemim içinde savaşçı kavramının gelişmesi ve savaşçı bireyin öneminin artması diğer düşünürlerle tanıştıkça oldu. Örneğin Machiavelli alın. Niccolo Machiavelli, İtalyanca yazılışı böyle, Bir İtalyan filozofu. Siyaset üzerine düşünüp yazmayı yeğlemiş. İtalya karışıklık içindeyken cumhuriyetçi bir hükümeti desteklemiş ve bu hükümet İtalya'nın zengin ve güçlü ailesi Medici'leri iş başından uzaklaştırmış. Bir süre sonra Medici ailesi yine iktidarı ele geçirince Machiavelli yakalatmış, hapse attırmış ve orada onun biraz canını yakmışlar. Hapisten çıkınca yine politikaya girmek istemiş ama şimdi aklı başına gelmiş biri olarak önce Medici'lerle arasını düzeltmek istemiş. Bunu da Prens adlı bir kitap yazarak yapmak istemiş. Bu kitapta ileri sürülen fikirler bir düşünüş sistemi olarak isim almış ve adı da Machiavellicilik olmuş. Ali Püskürlüoğlu'nun arkadaş sözlüğü Machiavellicilik'i şöyle tanımlar. Siyasada devlet yönetiminde amaca ulaşmak için töreye ahlaka aykırı da olsa her türlü aracı yolu kullanma temeline dayanan siyasal öğreti. Evet, Machiavelli'nin ne olduğunu daha önce ben de duymuştum. Amaç aracı mübah kılar. Dipnot, mübah kelimesi Ali Püskürlüoğlu'nun arkadaş Türkçe sözlükte şöyle açıklanıyor. Mübah. 1. Yapılmasında din yönünden herhangi bir sakınca bulunmayan. 2. Yapılmasında sakınca görülmeyen. Okurlarıma kapsamlı bir Türkçe sözlüğe sahip olmalarını salık veririm. Kelime haznelerini geliştirmeye önem veren okurlarıma Osmanlıcadan Türkçe'ye sözlük kadar yeni Türkçe karşılıkları içeren sözlük de yararlı olur düşüncesindeyim. Kılar, o düşüncenin ürettiği bir söz öyle değil mi? Evet, gördüğün gibi bu düşünce içinde gücün algılanışı ve kullanılışı, savaşçının gücü algılayış ve kullanılışından farklı olacaktır. Evet, görebiliyorum. Machiavellicilik içinde amaç için herkes ve her şey araç olabilir. Halbuki savaşçı öyle bir amaç yaratmalı ki o amacın yaratılması için yapılacak çabaların içeriği, biçimin, tutumu amacın kendisiyle ahenk içinde olmalı. Sen öyle bir yol tutmalısın ki öğrencilerine ve öğretmen arkadaşlarına o eğitim ve gelişim olanaklarını yaratırken sürekli sevgi ve gelişim değerleriyle ahenk içinde olmalısın. Bu savaşçının yolu. Machiavelli sonra der ki, gerekiyorsa yalan söyle, gerekiyorsa onların canını acıt, zorla, it, gerekiyorsa cezalandır. Amacını gerçekleştirmek için her eylemde bulunabilir, her şeyi söyleyebilirsin. Bu dedikleriniz bana pazarlama alanında çalışan iki arkadaşımın tartışmasını hatırlattı. Veli ve Namık adındaki arkadaşlarım iki ayrı şirkette satış elemanı olarak çalışıyordu. Veli tamamıyla Machiavelli'ce bir tutum içinde malı satmak için her şeyin mübah olduğunu söylüyordu. Namık ise malı satmanın bir başlangıç olduğunu, önemli olanın o müşteriyi sürekli memnun edebilecek bir ilişki içinde olmak gerektiğini söylüyordu. Yalan üzerine kurulan ilişki sağlıklı bir biçimde devam edemez diyor ve önemli olanın malı satmaktan ziyade müşterinin gereksinmesinin onun istediği şekilde karşılanması olduğunu dile getiriyordu. Veli müşterinin ağzından girip burnundan çıkmadıkça müşteri kolay kolay karar verip senin malını almaz tezini savunuyordu. Sizce hangisi haklıydı Doğan Bey? Bu bile bile lades gibi bir soru. Benim nasıl düşündüğümü biliyorsun. Önemli olan şu sorunun cevabı. Uzun vadede hangisi daha başarılı oldu? Şu anda Veli yeni iş arıyor. Eski şirketiyle arası bozuldu. Namık satış elemanı olarak girdiği bölümün direktörü oldu ve şirkete yeni giren elemanları eğitmek ve yetiştirmek görevini de ona verdiler. Arif Bey, burada kısa vadeli ilişkilerle uzun vadeli ilişkileri ayırt etmek gerekir. Uzun vadeli ilişkilerde Machiavellicilik hiçbir zaman ama hiçbir zaman olumlu bir sonuç doğuramaz. Hocam çok emin konuştunuz. Evet, size şunu sorayım. Birinin sizi araç olarak kullandığının farkına varsanız o insana güvenebilir misiniz? Hayır. İnsanların birbirine güvenmediği yerde olumlu sonuç alınamaz. Bu kadar sade ve basit. Doğru. Güçle ilgili yazılmış olanlardan biri de İngiliz filozofu Thomas Hobbes'tur. Levitian adlı kitabında Hobbes toplumu Levitian adını verdiği büyük bir canavara benzetir. Bu canavarın ne yapacağı belli olmuyor ve canavar her an tehlikeli olabilir. Bu tür bir canavara benzeyen toplumun denetim altına alınabilmesi ve düzenin oluşabilmesi için kralın gücünün mutlak olması gerekir. Kral gaddar ve zalim de olsa toplumun selameti bakımından ona mutlak itaat gereklidir. Aksi halde birbirinin gırtlağına sarılmış, sürekli hırsızlık yapan, çalan, çırpan, birbirinin malına, canına, namusuna göz dikmiş insanlar güruhu ortaya çıkar. Hatta kral yönettiği zaman bile insanlar birbirini yemeye, parçalamaya devam eder. Bu düşünce devlet-vatandaş ilişkisinde devletin vatandaşa tebaa olarak bakmasının temelinde yer alıyor olmalı. Evet, Hobbes sanki gaddar olmayan yöneticinin iyi yönetici olamayacağını söylüyor. Böylece Çetin Altan'ın Osmanlı tarihiyle ilgili dile getirdiği eleştirileri cevaplamış oluyor. Bunu biraz açar mısınız Doğan Bey? Çantamdan Çetin Altan'ın Tarihin Saklanan Yüzü kitabını çıkardım, sayfa 177'den okumaya başladım. Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı 2. Mehmet'in 3. kez padişah oluşunda şöyle anlatıyor. 2. Mehmet 18 Şubat 1451'de Edirne'de 3. defa hükümdar olduğu zaman yaşı 19'da 20 arasındaydı. Sultan Murat öldüğü zaman Mehmet'ten başka İsfendiyar Bey'in torunu olan hareminden Hatice Sultan henüz süt emen Ahmet adında bir çocuğu olmuştu. Acele Edirne'ye gelen yeni hükümdar teamül mucibince bu çocuk boğuldu. Uzun Çarşılı gibi ciddi bir bilim adamı bile 2. Mehmet'in emzikteki kardeşini hemen öldürtmesini eğilim gereğince türünden bir kaydırmayla hafifletmeye çalışıyor. Hangi teamül mucibince? Fatih o ünlü yasasını bu olaydan 27 yıl sonra kaleme alacaktı ve emzikteki kardeşi Ahmet'i öldürterek de teamülü kendi başlatıyordu. İsmail Hami Danışment ise aynı olayı şöyle anlatıyor. Küçücük Ahmet 2. Murat'ın henüz kundakta bulunduğu rivayet edilen en küçük oğludur. Fatih Manisa'dan Edirne'ye gelir gelmez müstakbel bir saltanat müddessi saydığı bu küçük kardeşini boğdurtup tabutunu babasının cenazesiyle beraber Bursa'ya göndermiştir. Osmanlı tarihindeki amca evlat ve kardeş katilliği annesine ait vakalar için Osman Gazi, 1. Murat Savcı Bey, 1. Beyazıt olaylarına bakınız. Fatih devrinden itibaren bu siyasi idamlar kanuni bir mahiyet almış ve şehzadeleri saltanat muharebelerine mani olmak için kanunname-i Ali Osman'a şöyle bir madde konmuştur. Ve her kimesneye evladundan saltanat müyesser ola, karındaşları nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Ekseri ulema tecviz etmiştir. Onunla amil olalar. Fatih'in ilk örneğini de vererek koyduğu ünlü kardeş öldürme maddesi bu işte. Doğan hocam, burada hem Hobbes var hem de Machiavelli. Haklısın. İlginç yanı ne biliyor musun? Thomas Hobbes 1588 ile 1679 arasında yaşamış bir İngiliz düşünürüdür. İngiltere'de 1215'te Magna Carta Libertatum yasası oluşturulmuştu. İzin verirsen Çetin Altan'ın bu konuda yazdıklarını da seninle paylaşmak istiyorum. Tarihin Saklanan Yüzü kitabının 186. sayfasından okuyorum. Burada üzücü olan nedir bilir misiniz? Kişi hak ve özgürlükleri daha 1215'te, yani Osmanlı Devleti'nin kurulmasından 85 yıl önce İngiltere'de Magna Carta Libertatum yasasıyla güvence altına alınmıştı. O temel yasada şöyle deniyordu. Madde 39. Hiçbir özgür kişi kendi denklerinin hukuken geçerli bir hükmü ya da ülke yasalarının gerektirdiği durumlar dışında tutuklanamaz, hapse atılamaz, mallarından ve yasal haklarından yoksun bırakılamaz, sürgüne gönderilemez ya da hiçbir biçimde zarara uğratılamaz. Biz, kral olarak, ona saldırmayacağımız gibi kimseyi de üzerine saldırtmayacağız. İkinci Sultan Mehmet Magna Carta'dan 262 yıl sonra 1477 ile 1480 arasında padişah olan şehzadenin kardeşlerini öldürebileceği ilkesini getiriyordu. Bunlar üzerinde yeteri kadar düşündüğümüzü sanmıyorum Doğan Bey. Halbuki bunlar cumhuriyete inanmış insanların bilmesi gereken, üzerinde düşünülmesi gereken, yargılamadan değerlendirerek açıklığa kavuşması gereken konular. Çetin Altan böyle bir çalışma ile önemli bir adım atmış oluyor. Arif Bey Çetin Altan bu kitabında tarih bilincinden uzun uzadıya söz eder ve biz de tarih bilincinin oluşmamasından yakınır. Kendisine teşekkür borçlu olduğumuzu düşünüyorum ve kendisinin bir savaşçı tutumu içinde sırf gerçeklere olan saygısından dolayı bu kitabı yazdığını düşünüyorum. Ama üzerinde konuştuğumuz esas konuyu göz ardı etmeyelim. Güç kavramı üzerinde konuşuyoruz ve Hobbes da kral toplumun büyük çıkarını korumak için zalimce görünen kararlar alabiliyor ve uygulayabiliyor diyor. Bu konuda siz ne diyorsunuz? Yanlış diyorum. Niçin? Yanlış da onun için. Yok öyle şey. Yanlış da onun için gelişmek isteyen bir insanı tatmin eden bir cevap olamaz. Niçin Doğan Bey? Algılama kişiye özgü ve dinamiktir de onun için. Şimdi siz şu anda gelişigüzel sokaktan geçenleri durdurun ve deyin ki size bir sorun var. Osmanlı Devleti'nin yüksek menfaatleri gereği sultan olan şehzadenin diğer kardeşlerini boğdurması sizce doğru bir davranış mıydı yoksa yanlış bir davranış mı? Sana kalıbımı basarım ki büyük bir çoğunluk doğru bir davranıştı diyecektir. Muhtemelen haklısınız. O zaman sorumu yineliyorum. Bu konuda siz ne diyorsunuz? Çoğunluğun doğru demesi benim bunu yanlış görmemi etkilemez. Şu anda neden yanlış olduğunu entelektüel düzeyde açıklayacak durumda değilim. Bunu kabul ediyorum. Ama iktidara geçenin kardeşlerini öldürtmesi bana hala yanlış geliyor. Hem de çok yanlış geliyor. Şimdi dürüst bir düşünür oldunuz. Şimdi öğrenci tutumu içinde bir düşünür oldunuz. Peki Doğan Bey, sizce bu yanlış mı doğru mu? Yanlış veya doğru biçimde cevaplama yerine böyle bir yönetim felsefesi nasıl bir yönetim bilinci ve nasıl bir toplum oluşturur, nasıl bir gelecek yaratır? Bunun üzerinde durmalıyız derim. Peki öyle sorayım. Hobbes'un yaklaşımı içinde nasıl bir yönetim bilinci oluşur? Bunun cevabını da Çetin Altan kitabında vermiş. Sayfa 37'den okuyorum. Bizim Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi, peri padişahlarının öykülerine benzeyen üstünde pembe hayaller kurulabilecek bir tarih değil. Tut ki Yavuz Sultan Selim Han'ın Veziri Azamısın her dem başının üstünde bir cellat gölgesi. Tut ki Sultan II. Beyazıt Han'ın şehzadesisin, sakalını beyaza boyatıp kafana bir keçe külah geçirerek sarayın arka kapısından tüysen ve bir mağaraya saklansan bile boynunu cellat kemendinden kurtarma olanağın yok. Fatih Sultan Mehmet Han bile olsan, kendi ecelinle mi öldüğün, yoksa elini henüz geçmişken zehirlenip de mi öldürüldüğün hep bilinmez kalacak. Büyük bir imparatorluk ama hiç kimsenin can güvenliğinin bulunmadığı bir imparatorluk. Ne veziri azamların, ne şehzadelerin, ne de hünkârların. Ve bitmez tükenmez iktidar kavgaları. Hem de ne kanlı kavgalar, ne karanlık kavgalar, ne kaypak kavgalar. Böyle bir yönetim bilinci oluşur. Hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği, sürekli herkesten şüphe ettiği, her an arkadan birinin hançerleyebileceği bir yönetim ortamı. Bunu istiyorsan gerçekten bu yönetim bilinci sana bunu sağlar. Doğru ve yanlıştan ziyade kendine adadığın gelecek nasıl bir gelecek, o geleceğe hizmet eden ne, onu sormak gerek. Güven dolu bir yönetim istiyorsam o zaman bu yanlış. Evet, Hobbes ve Machiavelli'nin bugünkü anlamda tanımladığımız demokratik yönetim ortamını oluşturamaz. Bu anlamda sizin yanlış tanımınıza katılıyorum. Evet Doğan Bey, sizin ne demek istediğinizi anlıyorum. Bilinçli olarak sorunları görüp sonuçlarının farkında olarak konuşmamı istiyorsunuz. Bunu görüp kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Arif Bey. İkimiz de bir süre sustuk. Aklıma nereden nasıl geldi bilmiyorum, gülünç bir hayal geldi. Biraz daha düşündükten sonra gülerek onu anlatmaya başladım. Şimdi burada aramızda oluşan hoşgörülü konuşma biçimini keşke televizyona çıkan panel üyeleri arasında da görebilsek. Keşke. Onlar kendi aralarında aynı anda konuşup birbirlerini dinlemezken benim kafamda hangi resim canlanıyor biliyor musunuz? Hayır, hangi resim canlanıyor? Paneldeki herkesi görünüşlerine en uygun köpek cinsi olarak görmeye başlıyorum ve hepsi aynı anda havlamaya başlıyor. Hocam bu gülünç. Hiç sırayla havlayan köpekler gördünüz mü? Biri havlıyor, öbürü bekliyor, onun havlamasını dinliyor ve ilki havlamasını bitirdikten sonra ikinci köpek havlamaya başlıyor ve ilk köpek saygı ile ikinci köpeğin havlamasını kesmiyor. Gerçekten gülünç. Anlayamadığım bir konuda bu tür havlayanları dinleyenler kim? Belki de onları seyredenler. TV ekranına karşı havlıyorlardır. Bakın bunu sevdim. Programcı şöyle tanıtıyor programını. Sevgili izleyiciler, bu akşamki programımızda panel üyelerimiz en iyi havlayanlardan oluşuyor. Sizin de ekran başında bu havlamalara katılmaktan zevk alacağınızı biliyoruz. Ülkenin en iyi havlayanlar programına hoş geldiniz. Çevreye şöyle bir baktım. Asık suratlı delikanlılar gitmişti. Deminki kediyi yakalamak isteyen küçük bir kız çocuğu onun peşinden koşuyordu. Annesinin seni ısırır yaklaşma dediğini duydum. Çocuk zınt diye durdu. Arif'le birbirimize baktık. Çocuğun korkularına dayalı bir eğitim ve öğretim tüm muhteşemliğiyle şimdi gözümüzün önünde işliyordu. Bu eğitimin sonuçlarında 3-4 aylık bir kedi yavrusundan kaçan genç kızların davranışlarında biraz önce görmüştük. Yüreğim sızladı. Anne çocuğuna yaptığı bu kötülüğün hiç farkında olmadan cenneti ayaklarının altına almayı hak etmiş biri olarak çocuk yetiştirmeye devam edecekti. Yanlış söyledim, çocuk yetiştirme değil, çocuğunu budayarak bodurlaştırmaya devam edecekti. Arif Bey neyi gözlediğimi, ne düşündüğümü biliyordu. Çünkü gözlemlerimi ve bana düşündürdüklerini sürekli onunla paylaşıyordum. Gücün felsefi boyutlarına geri döndüm. Belki de en etkili postmodern filozof Fransız Michel Foucault. O yapısalcılık dediğimiz dil ve bilgi arasındaki yapısal ilişkiyle ilgilenmiş, daha sonra güç konusunda düşüncelerini dile getirmiştir. Kendisi hem tarihçi hem de filozoftu. Kendi çalışmasını bilgi arkeolojisi olarak isimlendirmiştir. Eski yazılı eserleri inceleyerek tarihte bilginin nasıl yapılandığını incelemiştir. Dil ve gerçek arasındaki ilişkiyi değişik devrelerde incelemiş ve bu ilişkinin açıktan değil, örtük olarak varsayım olarak var olduğunu görmüştür. Rönesans devrinde gerçeğin kelimelerin içinde saklı olduğunu düşünülmüştür. Daha sonra 17. yüzyılda insanlar kelimelerin kendisinin gerçeği saklamadığı fakat gerçeği işaret ettiğini düşünmeye başlamışlardır. Foucault düşünce yapısının insan zihninin yapısını yansıtmadığını ifade eder. Bunu söylerken antropolog Claude Lévi-Strauss gibi insanın bir düşünce yapısı olduğunu ve bu düşünce yapısının toplumun mitolojisinde kendini yansıttığını savunanları muhatap almıştır. Foucault öyle düşünenlerin olduğunu bilir ama onların yanıldığını söyler. Foucault insanın düşünce yapısının toplumdaki güç ilişkilerini yansıttığını söyler. Bilginin olduğu her yerde gücün kendini gösterme çabası içinde olduğunu görürsünüz. Bilginin getirdiği gücün baskı altına alıcı bir tarafı vardır. İnsanları belirli bir yönde davranmaya yönlendirir der. Bu kalp beşeri bilimlerin Rönesans ve aydınlanma devrinde bazı bilgileri doğru, bazılarını yanlış diye etiketleyerek dünyayı denetlemeye yönelik bir çaba içine girdiğini söylemiştir. Güçlü olan bilgiyi üretiyor. Güçlü olan hangi bilginin doğru, hangi bilginin yanlış olduğunu belirleyerek kimi bilgilerin kabulünü, kimi bilgilerin reddedilmesini sağlıyor. Böylece güç bilgi aracılığı ile insanların düşünce ve davranışlarını denetliyor. Burada Foucault'un sözünü ettiği güç, Marx'ın Hegel'in sözünü ettiği güç mü? Hegel ve Marx hangi güçten söz ettiklerini açık seçik ifade etmişlerdir. Ama Foucault daha genel toplumun tümünü denetleyen ama varlığını açık seçik göremediğimiz kültürel bir güçten söz ediyor. Doğan Bey, Hegel ve Marx'ı da tartışma konusu yapacak mıyız? Onları değişim konusunu işlerken ele almak istiyordum. Tabii sadece merak etmiştim. Foucault bilginin insanın davranışlarını nasıl denetlediğini Avrupa'daki aydınlanma döneminden bir örnekle anlatır. Aydınlanma dönemi bir yandan insanın aklını ve özgürlüğünü birinci plana çıkarttı, diğer yandan bu devrede deli dedikleri insanları akıl hastanelerine kapamaya başladılar. Akıl ve özgürlük önemli değerlerdi ama eğer birileri doktorların, filozofların, bilim adamlarının akıl ve özgürlük tanımlarına uymuyorsa, bu kişiyi kurumlara kapamaya ve hapse atmaya başladılar. Böylece akıl hastanesine atılanlar dışarıda kalanlara aklın ve özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu belirtmek üzere gösterilmeye başladılar. Kimseyi akıl hastanesine koymazsan aklın, mantığın ve özgürlüğün bir anlamı olmayacaktı. Çünkü bu kavramlar yokluklarıyla karşılaştırılarak anlam kazanırlar. İnsanlar kendilerini zıtlıklarıyla karşılaştırarak tanımlarlar. Tabii kendilerini karşılaştırdıkları öteki kişi kendilerinden daha aşağı, daha anormal, daha tuhaf olan insanlardı. Bu sürece ötekileştirme, öteki yapma denir. Ötekileştirme sürecini kullanan insan diğer insanı aşağılayarak kendinin normal olduğunu tanımlar. Foucault, insanların doğuştan birbirlerinden çok farklı olmadığını ama bu ötekileştirme süreci içinde gittikçe birbirlerinden farklı hale geldiğini söyler. Erkekler kadınları ötekileştirerek kendilerini tanımlarlar. Karşıt cinsellikte olanlar eşcinselleri ötekileştirerek kendilerini tanımlarlar. Hristiyanlar Yahudileri, Yahudiler Müslümanları ötekileştirir. Bu çok güçlü bir süreç Doğan Bey. Ötekileştirme süreci mi? Evet, çok güçlü ve sürekli yaptığımız bir şey. Peki bu ötekileştirme sürecinin üzerinde konuştuğumuz güç konusuyla ilişkisi, ötekileştirerek kendimi güçlü yaparım şeklinde mi? Evet, basit biçimde ifadesi bu. Kendimi güçlü gösterebilmem için senden farklı olduğumu belirtirim. Ama bu öyle bir fark ki, bu fark nedeniyle ben üst, sen aşağı durumda kalırsın. Bir örnek verebilir misiniz? Ben erkeğim dediğim zaman bizim toplumda kendimi kadınlardan aşağı mı gösteriyorum, üstün mü? Tamam, anlaşıldı. Peki bunun savaşçı ile ilişkisi ne? Savaşçı gözlemleyen bilinci sayesinde ötekileştirme sürecini hemen keşfeder ve durdurur. Ötekileştirme süreci tamamıyla nesnel bene ait bir süreç. Kişinin ait olmasından, toplumdan, içinde yaşadığı kültürden kaynaklanan bir süreç. Bu nedenle korku üzerine kurulu bir süreçtir ötekileştirme. Şimdiye kadar konuştuğumuz bütün korku temelli güç ilişkilerinde sen-ben ilişkisi söz konusu gibi geliyor bana. Ayrıma dayanan, farklılığa dayanan, kim kimden daha güçlü bilinci içinde oluşan ilişkiler bunlar değil mi? Bana öyle gözüküyor. Bravo. Bütün bu anlattıklarımızı sen-ben ve biz bilinci içinde ele alabiliriz. Değerler üzerine kurulu bir geleceğe kendinizi adadığınız zaman farktan ziyade potansiyele, geçmişten ziyade geleceğe önem verildiğini görebiliyorsunuz değil mi? Evet, görebiliyorum. Korku temelli bir kültürde değerler temeli üzerine kurulmuş bir yönetim yaratamazsınız. Machiavelli ve Hobbes'un dediği türden bir güç temeli üzerine kurulu yönetim korku temelli bir yönetim olacaktır. Yani kültürün temelini değiştirmeden bu kültür içinde yaratılacak gelecek değerler üzerine kurulu bir gelecek olamaz mı demek istiyorsunuz? Biraz fazla laf kalabalığı oldu galiba, aklınız karıştı mı? Evet, karıştı. Nereden anladınız? Öyle bir soru sordun ki çok laf az fikir vardı. Görüştük. Arif Bey, peki şimdi ne yapalım gibi yüzüme baktı. Konuşmaya devam ettim. Kültürü olduğu gibi bırakarak, o kültürden bağımsız gibi düşünerek aile kurmak, şirket kurmak, yönetim kurmak olanaksız. Daha sade bir anlatım galiba, öyle değil mi? Evet, daha sade bir anlatım. Ama eğer yeni bir gelecek yaratmak istiyorsam ne yapacağım? Sanki kültür değişmeden ben bir şey yapamam, oturup beklemem gerek gibi bir anlam çıktı bu dediğinizden. Daha somut örnekler verirsek belki bu korkunuz ortadan kalkar. Söylemek istediğim şu, öğrencilerinizin sizden korkmasını isteyerek ya da kendi öğretmen arkadaşlarınızdan korkarak hiçbir zaman ama hiçbir zaman kendinize adadığınız geleceği gerçekleştiremezsiniz. Kendime adadığım gelecekle kişisel bütünlük içinde olmam gerekiyor, bunu görebiliyorum. Geleceğimin temelinde sevgi ve gelişim iki temel değerdi. Bu iki temelden güç alarak geleceği oluşturmam gerekiyor, korkuya dayanarak değil. Evet Arif Bey, bu anlamda siz bütün toplumu değiştirmekten sorumlu değilsiniz. Sizin sorumlu olduğunuz kendi davranışlarınız. Siz tabancanızın menzili içinde kalmanın bilinci içindesiniz. Ama davranışlarımın neticesinden tüm ülke etkilenebilir. Evet, zaten sizin güdülenmenizin altında yatan temel neden o. Bu ülke için daha güçlü, daha sağlıklı, daha mutlu bir gelecek yaratmak. Gayet tabii bu vizyonun bilincinde olacaksınız. Yani beni güdüleyen vizyonun, bu vizyonun altında yatan niyetim. Kültürün şimdiki değerleri değil. Evet, kritik nokta bu. Savaşçı gücünü kendine adadığı gelecekten alır. Bu geleceği önce kendi niyetinin saflığında yaratır. Daha sonra bu saflıktan, masumiyetten aldığı güçle eyleme geçer. Onun niyetini saflığından, korkunun olmayışını mı kastediyorsunuz? Korkunun yokluğu yaratmak istediği gelecekten onun egosunun hiçbir çıkar beklememesinden gelir. Buna bir örnek verebilir misiniz? Yine size örnek vereceğim. Eğer kendinize adadığınız gelecekten para, mevki, şöhret veya bunun gibi bir çıkar bekliyorsanız sonuç sizin için önemli olmaya başlar ve siz acaba başarısız olur muyum diye korkmaya başlarsınız. Ama niyetiniz saf ise bütün istediğiniz elinizden gelenin en iyisini yapmak ve öğrencilerinizin gelişmesine olanaklar sağlamak ise elinizden gelenin en iyisini yaptığınız sürece hiçbir şeyden korkmazsınız. Her şey dönüp dolaşıp niyete geliyor. Herhalde onun için niyet konusunu başlarda irdelediniz. Evet, niyetinin saflığı içinde verilmiş kararlar savaşçının en önemli güç kaynağıdır. Zihnin gücü. Konuşmamızın sonlarına geliyorduk. Yorulmuştum. Arif Bey pür dikkat, gayet enerjik gözlerimin içine bakıyordu. Kalktım, camiye doğru yürümeyi teklif ettim. Yürürken bir yandan da konuşmaya devam ettik. Savaşçının niyetinin saflığı onun geleceğe odaklanmasını sağlıyor. Savaşçı hiçbir şey istemeden sadece kendini adamış olduğu geleceği düşünüyor, hayal ediyor, enerjisini, eylemini bu amaca yöneltiyor. Güçlü bir odaklanma oluyor. Bu odaklanmanın savaşçının başarısında etkisi büyük değil mi? İnsan zihninin gücü hiç küçümsenemez Arif Bey. İnsan zihninin gücünden trans hipnoz konusunu tartışırken bahsetmiştim. Şimdi bir örnekle bu konuya geri dönmek istiyorum. Dennis Ridley adında bir Amerikalı yazar Empires of the Mind adlı kitabında şu örneği verir. Onun yazdıklarına dayanarak size aktarıyorum. Nick adında bir demiryolu işçisinin öyküsü bu. Dipnot. Metnin aslında bu öykünün film halinde canlandırılmış türü American Media in Des Moines, Iowa, USA adresinden temin edilebilir notu var. Nick güçlü, sağlıklı bir işçi. Manevra sahasında çalışıyor. Arkadaşlarıyla ilişkisi iyi ve işini iyi yapan güvenilir bir insan. Ne var ki kötümser biri her şeyin en kötüsünü bekler ve başına kötü şeyler geleceğinden korkar. Bir yaz günü tren işçileri ustabaşının doğum günü nedeniyle bir saat önceden serbest bırakılırlar. Tamir için gelmiş olan ve manevra alanında bulunan bir soğutucu vagonun içine giren Nick, yanlışlıkla içeriden kapıyı kapatır, kendini soğutucu vagona kilitler. Diğer işçiler Nick'in kendilerinden önce çıktığını düşünürler. Nick kapıyı tekmeler, bağırır ama kimse duymaz. Duyanlar da bu tür seslerin sürekli geldiği bir ortamda oldukları için pek kulak vermezler. Nick burada donarak öleceğinden korkmaya başlar. Eğer buradan çıkamazsam burada kas katı donacağım diye düşünmeye başlar. İçeride yarısı yırtılmış bir karton kutunun içine girer. Titremeye başlar. Eline geçirdiği bir kağıda karısına ve ailesine son düşündüklerini yazar. Çok soğuk, bedenim hissizleşmeye başladı. Bir uyuyabilsem, bunlar benim son sözlerim olabilir. Ertesi günü soğutucu vagonun kapısını açan işçiler Nick'in donmuş bedenini bulurlar. Üzerinde yapılan otopsi onun donarak öldüğünü gösterir. Fakat bu olayı olağanüstü yapan soğutucu vagonun soğutma motorunun bozuk ve çalışmıyor olmasıydı. Vagonun içindeki ısı 18 santigrat dereceydi ve vagonda bol hava vardı. Nick'in korkusu kendini gerçekleştiren bir kehanet oluşturmuştu. Hikayeyi ilgiyle dinleyen Arif Bey, yani Nick kendini donacağına hipnozlamıştı diye vardığı sonucu ifade etti. Evet, beynin gücünü görebiliyorsun değil mi? Müthiş bir şey bu. Sanırım bu konuda araştırmalar yapılmıştır. Evet, çok sayıda araştırma var. Ama bütün bu araştırmaların tümünü bilecek kadar bilgi sahibi değilim. Yalnız şunu söyleyeyim, birkaç doktor hem hasta olmada ve hem de iyileşmede zihnin etkisini kabul etmektedirler. Zihin salgı bezlerinin çalışmasını etkileyerek değişik türden hastalıkların ortaya çıkmasını veya tedavi edilmesini etkiliyormuş. Bu kendi başına ayrı bir konu olduğu için bu konuda pek ayrıntıya girmek istemiyorum. Ama savaşçı ile ilişkisini görebiliyorum. Savaşçı niyetinin saflığı içinde geleceğine baş koymuş bir eylemci. Zihninde bir dünya yaratıyor ve bu dünya onun için tamamıyla gerçek ve anlamlı. Tabii bu ona büyük bir coşku ve enerji kaynağı oluyor. Ben de bundan iyisini söyleyemezdim Arif Bey. Cami önünden yavaş yavaş ana yola doğru yürümeye başladık. Arif Bey Beşiktaş'a gidecekti. Onu Beşiktaş'ta bıraktıktan sonra taksiyle Cihangir'e gittim. Önümüzdeki buluşmayı cumartesi günü yapacağımızı ve konumuzun sorumluluk olacağını biliyordu. Sultanahmet yakınlarında Beyazıt'a doğru giderken sağ kolda Çorlulu Ali Paşa Medresesi kahvehanesinde saat 2'de buluşacaktık. Bölüm 6. Sorumluluk. Arif Bey ile Çemberlitaş'ta buluştuk ve oradan Beyazıt'a doğru yürüdük. Sağımızda yer alan Çorlulu Ali Paşa Medresesi'ne geldik. Tramvay yolu ile sağ koldaki Bileyiciler sokak köşesinde yer alan bu medresenin bahçe giriş kapısının sağında bir milli piyango satıcısı, öbür yanında bir ayakkabı boyacısı duruyor. İçeri girerken kapının her iki yanına asılmış mika dedikleri türden sert plastik panolar üstüne yazılmış İngilizce yazılar, turistleri çekmek için halı ve kilim satıldığını belirtiyor. Plastiklerin bazı kısımları çatlamış, bazıları da kopmuş. Son derece bakımsız, pis, tozlu bir görünüm veriyor. O yazıların altında Erenler Çay Bahçesi ve Nargile Salonu yazısını görüyoruz. Kapıdan içeri girerken ilk dikkati çeken hemen sol tarafta yere konmuş ufak kömür mangalları. Üzerlerine ufak bacalar konmuş ve çıtır çıtır kömürler yanıyor. Bazıları yanmaya yeni başlamış, bazıları ise kıpkırmızı kor haline gelmiş. Giriş boyunca sağda solda mezarlar var. Demir kafesler bu mezarlıklarla giriş yolunu ayırır biçimde konmuş. Demir kafesler paslı, yer yer boyası dökülmüş, mezarların çevresi tozlanmış, kirlenmiş, kağıtlar atılmış, çöplük haline gelmiş sanki. Toz ve pislik bu demir kafeslerin sanki içine sinmiş. Girişin üstü kapalı olduğu için sürekli gölgelik ve bu nedenle yosun tutmuş, çevrede ağır bir yosun kokusu var. Giriş kapısının koridoru bitince hemen sağda camekanlı bir çay evi var. Camekanda nargile marpuçları, nargile hazneleri ve diğer edevatlar sergileniyor. Burası nargile kültürünü canlı tutmaya çalışan bir yer ve nargileyi seven müşterileri kendine çekiyor. Çay bahçesinin büyük oturma odasına bitişik diğer bir odada bir adam duvarları ve oda içinde kalan demir kafesleri boyuyor ve ara sıra mola verip nargilesini içiyor. Nargile içerken duvar boyayan birini ilk defa görüyordum. Arif Bey'e baktım, o da bu yeniliğin etkisindeydi. Hoş bir sürprizle karşılaşmış gibi olduk. Avlu çepeçevre küçük odalarla kuşatılmış ve her bir oda bir halı ve kilim satış mağazası. Sanırım bu mağazalar birbirlerinden ayrı değil. Aralarında herhangi bir rekabet olacağını sanmıyorum. Turistler için İstanbul kartpostallarının satıldığı bir tezgah var. Avluya divan ve plastik sandalyelerden oluşmuş oturma yerleri konmuş. Bir yandan tarihi bir oturuş mekanı olarak divan, üstünde güzel görünümlü kilimler var, diğer yandan en ucuzundan plastik sandalyeler bir arada. Avlunun kapı girişine yakın bir sedire oturduk. Gençler, yaşlılar, yerliler, yabancı turistlerden oluşan karışık bir müşteri grubu dolanıyor. Daha ziyade burayı bilen İstanbullu müdavimler, selamlaşmalarından içeri girerken sağa sola bakışlarındaki rahatlıktan belli oluyor. Burada nargile içiyor olma ayrıcalık ifade ediyor olmalı. Nargile içenler kendilerini daha bir ayrıcalıklı görüyorlar sanki. Burası nargile içenlerin mekanıdır sözü görünmeyen tabelalar üzerine her yere yazılmış gibi. Kızılderili bir bilge kişi. Ben ada çayı Arif Bey elma çayı ısmarladı. Sana daha önce Don Juan'dan biraz bahsetmiştim değil mi diyerek konuya giriş yaptım. Arif Bey, Kızılderili kişi mi diye sordu. Konuşmamız karşılıklı gelişme seyrini takip etti. Evet, evet bahsetmiştiniz. Carlos Constenada adında bir üniversite doktoru öğrencisi onunla tanışmış ve daha sonra onun hakkında 9 kitap yazmış. Konuşmalarımızı ara sıra onun kitabından bölümler getirmek istiyorum. İrdelediğimiz konuları daha iyi anlamamıza yardım edeceğini sanıyorum. Ben de zaten o konuyu merak ediyordum, iyi olur. Çantamdan Carlos Costanada'nın Journey to Ixtan adlı kitabını çıkardım. Daha önce işaretlemiş olduğum sayfayı açtım ve ona okuduğumu anlatmaya başladım. Ben konuşmaya başlamadan Arif Bey, bu kitabın Türkçesi var sanırım dedi. Ben de bu dizideki kitapların birçoğunun Türkçesinin olduğunu ama ben Kaliforniya'dayken bu kitapların İngilizcesini okuyup sayfalarını işaretlediğim için şimdi onları kullandığımı söyledim. Ve işaretlediğim sayfadaki içeriği Arif Bey'e aktarmaya başladım. Ama kitaptakileri aktarmadan önce Carlos ve Don Juan ilişkisi hakkında biraz bilgi vermeye uygun buldum. Şimdi sana aktaracağım etkileşim ve gözlemler, Carlos, Don Juan'ın Kuzey Meksika'daki köyünde ziyaret ettiği zaman yer alıyor. Arif Bey sözümü kesti ve "Hocam, konumuz sorumluluk değil mi?" diye sordu. Konumuzun sorumluluk olduğunu söyledim ve kaldığım yerden devam ettim. Carlos doktora tezi olarak Kızılderililerin bitkileri tıbbi amaçlarla kullanışları konusunu seçiyor. Bu konu üzerinde çalışmak ve bilgi almak için sık sık Don Juan'ı ziyaret ediyor. Diğer yandan Don Juan, Carlos'u savaşçı olmak üzere yetiştirmeye başlamış ama Carlos'un bundan haberi yok. Don Juan, Carlos'un bir savaşçı olması için belirli bir eğitim programı hazırlamış. Ve bütün bu konuşmalar, etkileşimler bu programın bir parçası olarak yer alıyor. Ne var ki Carlos henüz böyle bir program içinde yer aldığını bilmiyor. İşte onların etkileşimlerini bu çerçeve içinde dinlemek gerekiyor. Altına hasırı çekerek uzandı ve başının altına bohça gibi bir şey koydu. Güzelce yerleşti ve konuşmaya başladı. Eğer bitkiler hakkında daha çok bilgi edinmek istiyorsam benim bir şey daha yapmam gerektiğini söyledi. Seni gördüğüm zaman anlamıştım. Sen yaptığın şeylerden sorumluluk almıyorsun. Seni ilk gördüğüm zaman da böyleydin, şimdi de böylesin. Bunları benim anlamamı istercesine yavaş yavaş söylüyordu. Otobüs garında bana söylediklerinin hepsi yalandı ve bunların yalan olduğunu sen biliyordun. Neden yalan söylüyordun? Ona amacımın yaptığım çalışmada bana gerçekten yardım edebilecek, bilgi verebilecek birini bulmak olduğunu söyledim. Don Juan gülümsedi ve bir Meksika melodisini mırıldanmaya başladı. İnsan bir şey yapmaya karar verdi mi sonuna kadar gitmeli. Ama yaptığı şeyden sorumluluk almalı. Ne yaparsa yapsın önce niçin onu yaptığını bilmeli ve daha sonra yaptıklarını hiç kuşkulanmadan, çekinmeden bütün gücünü vererek yapmalı. Bana baktı, gözleriyle beni inceliyordu. Aklıma söyleyecek bir şey gelmiyordu. Daha sonra itiraz etmiş olmak için konuşmaya başladım. Bu imkansız dedim. Neden imkansız olduğunu bana sordu. Ben de insanların bir şey yapmak istedikleri zaman önce belki öyle düşündüklerini, kararlı olduklarını ama iş uygulamaya gelince insanın içine kuşku girmesini ve ara sıra pişmanlık duymamasının imkansız olduğunu söyledim. Tabii ki imkan dahilinde diyerek ne dediğini bilen ve söylediğinin doğruluğuna inanan bir kimsenin tavrıyla cevap verdi. Bana bak dedi. Ben de hiç kuşku ya da pişmanlık yok. Yaptığım her şey benim kararım ve benim sorumluluğum. Yaptığım en basit şey seni kırda geziye çıkarmak benim ölümümle sonuçlanabilir. Ölüm sürekli benim peşimde pusuda. Bu nedenle kuşku ve pişmanlığa benim yaşamımda yer yok. Eğer seni kırda geziye çıkardığım için öleceksem o zaman ölmeye hazırım. Ama sen sanki ölümsüzsün. Ölümsüz insanın kararları iptal edilebilir, pişmanlık duyulabilir veya kuşku duyulabilir. Ölümün avcılık yaptığı bir dünyada kuşku ve pişmanlık için zaman yok. Ancak kararlar için zaman var. İştenlikle böyle bir dünyanın gerçek bir dünya olamayacağını savundum. Bir davranışı ideal bir davranış olarak alıp böyle yapmak gerek demenin gelişi güzel bir söz olduğunu, bunun gerçek yaşamla ilgisi olmadığını söyledim. Çaylarımız gelmişti. Garson masayı bırakıp uzaklaştı. Ada çayının rayiyası hoştu. Bir yudum aldım ve okumaya devam ettim. Ona babamın öyküsünü anlattım. Babam bana bitmez tükenmez nasihatler ederdi. Sağlıklı zihin sağlıklı bedende bulunur derdi ve genç delikanlıların zorluklarla mücadele ederek ve sporla uğraşarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söylerdi. O genç bir insandı. Ben 8 yaşındayken o henüz 27 yaşındaydı. Öğretmenlik yaptığı okul tatil olunca yazın en az bir ay benimle birlikte olmak üzere büyük babamların çiftliğine gelirdi. Ben büyük babamların yanında kalıyordum. Bu bir ay benim için cehennem gibiydi. Babamın davranışlarında bir tanesini Don Juan'a konuştuğumuz konuyla ilgili olduğu için anlattım. Babam çiftliğe gelir gelmez benimle uzun bir yürüyüşe çıkmakta ısrar ederdi. Yürürken konuşurduk ve bu konuşmalar sırasında planlar yapardık. Bu planlardan biri de her sabah saat 6'da yüzmeye gitmekti. Akşam saati sabahın 5.30'una kurardı. Erken kalkacaktık ki tam saat 6'da suya atlamış olacaktık. Sabah alarm çalınca yataktan kalkardı, gözlüklerini takardı ve pencereye gider dışarıya bakardı. Bundan sonra kendi kendine söylediklerini ezberlerdim. Bugün biraz bulutlu. Bana bak, sadece 5 dakika için yatacağım yeniden. Olur mu? 5 dakikadan fazla değil. Kaslarımı gereceğim ve tamamıyla uyanacağım. Ama her gün yeniden uyuyakalırdı. Bazen saat 10'a, bazen ise öğleye kadar uyurdu. Beni en kızdıran şeyin onun her gün sahte bir kararlılıkla yeniden aynı şeyleri söylemesi olduğunu anlattım Don Juan'a. Her sabah bu hareketleri yapmaya devam ederdi. Bir gün saatin alarmını kurmayı reddettim. Sanırım bana gücendi. Onlar sahte kararlılık değildi diyerek Don Juan babamın tarafını tutar bir tarzda konuşmaya başladı. Adamcağız yataktan kendisini nasıl kurtaracağını bilmiyordu. Hepsi bu kadar. Her neyse, ben bu tür gerçek dışı kararlılıklara güvenmem dedim. Sence gerçek olan bir kararlılık nasıl olur diye yüzünde belli belirsiz bir gülümsemeyle sordu. Babam sabahın saat 6'sında yüzmeye gidemeyeceğini kabul edip öğleden sonra saat 3'te yüzmeye karar verseydi bu gerçek bir kararlılık olurdu diye cevap verdim. Senin verdiğin kararlar insanın ruhunu zedeler dedi Don Juan. Bunu çok önemli bir şey söyleyen insanın ciddiyetiyle söyledi. Hatta sesinde bir hüzün bile sezdim. Uzun zaman sessiz kaldık. Kızgınlığım geçmişti. Babamı düşündüm. Öğleden sonra 3'te yüzmek istemiyordu, anlamıyor musun diye Don Juan konuşmaya başladı. Onun sözleriyle irkilmiştim. Babamın zayıf bir insan olduğunu, onun hiç uygulamadığı o ideal dünyasının eylemlerinin de zayıf olduğunu söyledim. Bunları hemen hemen bağırarak söylemiştim. Don Juan bir tek kelime bile söylemedi. Kafasını ritmik bir şekilde sallıyordu. Kendimi hüzne kaptırmıştım. Babamı düşünmek bütün benliğimi kapsayan bir duygu yaratmıştı. Sen kendini ondan daha güçlü sanıyordun değil mi diye pek önemsemeyen bir sesle sordu. Ben de ondan daha güçlü olduğumu söyledim ve babamın bana çektirdiklerini anlatmaya başladım. Ama devam etmeme izin vermedi. Sözümü kesti. Sana rezilce davrandı mı? Sana rezillik yaptı mı? Hayır. Önemsiz küçük şeylerden dolayı senin canını yaktı mı? Hayır. Yapabileceği her şeyi senin için yaptı mı? Evet. Peki hatası neydi o zaman? Yine bağırarak konuşmaya başladım ve onun zayıf bir insan olduğunu söyledim. Ama cümlemin yarısında bağırdığımı farkına varıp sesimi alçalttım. Don Juan'ın beni sorguya çekmesi tuhafıma gitti. Bütün bunları ne için yapıyorsun dedim. Bizim bitkiler hakkında konuşuyor olmamız gerekiyordu. Kendimi daha kızgın ve bedbin hissediyordum. Ona benim davranışlarımı yargılamaya ne hakkı ne de herhangi bir eğitim olduğunu söyledim. Ve o kahkahalarla gülmeye başladı. Öfkeli olduğun zaman kendini hep üstün görüyorsun değil mi dedi. Doğruydu. Kızdığım zaman hep kendimi haklı ve üstün görürdüm. Babamdan söz etmeyelim dedim. Sahte bir mutluluk havasıyla söylemiştim bu cümleyi. Haydi bitkilerden söz edelim. Hayır, babandan söz edelim diye ısrar etti. Bugün başlamamız gereken yer bu konu. Ondan daha güçlü olduğunu sanıyor idiysen sabahın altısında onun yerine sen niye yüzmeye gitmedin? Ona kulaklarıma inanamadığımı, bunu bana ciddi olarak sormayacağını söyledim. Sabah saat 6'da yüzmenin benim değil babamın fikri olduğunu söyledim. Onun fikrini kabul ettiğin andan itibaren senin de fikrin haline gelmişti diyerek hemen beni cevaplandırdı. Ben bu fikri hiçbir zaman kabul etmediğimi, babamın verdiği kararlara hiç uymayacağını zaten bildiğimi söyledim. Don Juan bu kanaatimi neden babama söylemediğimi sordu. İnsan babasıyla öyle konuşmaz diye bir açıklama getirmeye çalıştım. Niçin konuşmaz? Bizim evde böyle şeyler yapılmazdı, hepsi bu kadar. Ama sen o evde bundan daha beter şeyler yaptın diyerek bir yargıcın gür sesine benzer şekilde beni yargıladı. Yapmadığın tek şey silkinip ruhunu ışıldatmak oldu. Sesinde beni mahveden bir güç vardı ve bu zihnimde yankılar uyandırıyordu. Bütün savunmalarım çökmüştü. Onunla tartışamazdım. Not almaya kendimi vererek cevap vermekten kaçındım. Son olarak güçsüz bir açıklama olarak şunu söyledim. Bütün ömrüm boyunca babam türünden insanlarla tanıştım. Onlar da babam gibi planlar yaparlar. Bu planlarına ben de dahil olurdum ama sonunda hiçbir şey gerçekleşmez. Ben hep açıkta kalırdım. Şikayet ediyorsun dedi, sesi yumuşaktı. Bütün ömrün şikayetle geçiyor çünkü aldığın kararlardan sorumluluk almıyorsun. Eğer babanı sabah saat 6'da yüzme kararından sorumluluk alsaydın sen gider yüzerdin. Eğer gerekirse tek başına gider yüzerdin veya kararını tutmadığının ve bunun bir oyun olduğunu farkına vardın ilk kez... Ona canın cehenneme derdin. Bunu yapmadığın için sen de baban kadar zayıfsın. Bir insanın kararlarının sorumluluğunu kabul etmesi demek, o kararlar uğruna ölmeye hazır olması demektir. Bir dakika, sen bunu alıp tam tersine çeviriyorsun dedim. Benim bitirmeme fırsat vermedi. Ona diyecektim ki babamı sadece bir örnek olarak veriyorum ve hiç kimse aklı başında, hiç kimse sabah 6'da yüzmek gibi saçma sapan bir şey için ölmeyi göze alamaz. Kararın ne olduğu önemli değil dedi. Hiçbir şey diğerinden veya başka bir şeyden daha önemli veya önemsiz olamaz. Görmüyor musun? Ölümün avcı olduğu bir dünyada küçük veya büyük kararlar yoktur. Ölümün kaçınılmazlığı ile yüz yüze olduğumuzun bilinci içinde verdiğimiz kararlarımız vardır. Hepsi bu kadar.